Bir adam Efendimiz'e gelmiş ve demişti ki ya Resulallah, kalbim çok sert, kalbim taş gibi, ağlamayan bir kalbe sahibim ben, yumuşak olmayan bir kalbim var benim. Ben çiçek görsem ağlamam, ben gökyüzüne baksam ağlamam, ben bir fakir fukara görsem ağlamam. Ben taş gibi bir adamım ya Resulallah, kalbimi yumuşatacak bir yol göster bana ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki, yetimin başını okşa, yetime güzel muamele yap ve fakir fukaraya da yemek yedir. Bazen bir insan, bir ehli hizmet, bir dava adamı, Rabbine hizmet etmeye çalışan bir insanın hayatında böyle geçici dönemler de olabilir. Böyle bazen kendisini düşünür, bazen dünyaya dalar, bazen ahiretini düşünür ve inziva hayatını tercih eder. İşte öyle zamanlarda Allah kendisini uyandırır ve yanlış yaptığını kendisine söyler. Üstad Bediüzzaman'ın Şefkat Tokatlar Risalesi'nde söylediği gibi, bazen insan manevi meseleler için, ahiret için dahi fetret dönemine girebilir. Halbuki bu da yanlıştır. Kendi ahiretini düşünerek bir mağarada, bir inzivaya, inziva hayatı yaşamak ve geri kalan ömrünü bu şekilde tamamlamak gibi bir niyet taşır insan bazen. Ondan sonra Allah onu oradan alır, İslam düşmanlarının eliyle onu ya hapse atar, ya oradan bir yere sürgüne gönderir, ya oradan da başka bir yere, oradan da başka bir yere, oradan başka bir yere. 28 sene bu şekilde sürgün ve hapis hayatı devam eder. Ne zaman böyle bir fetret dönemine girerseniz, ne zaman kendinizde bir kesinti, bir aralık hissederseniz, ne zaman duygularınızın coşmadığını, artık gözlerinizden bir damla yaşın akmadığını hissederseniz, bir fetret dönemine girerseniz, ne zaman dünyaya daha çok daldığınızı hissederseniz, o zaman belayı bekleyiniz. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bin nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Muhterem kardeşlerim, bir süredir başlamış olduğumuz tefsir dersinde bugün Duha suresini tefsir etmeye çalışacağız inşallah. Tüm peygamberler önemli ve zor bir görev altında olduklarından dolayı ara ara çok sıkıntılar getirmişler. Ne yapacaklarını bilemez bir hale gelmişler. İnsanların sözlerinden, kendilerine attıkları iftiralardan ötürü çok zor günler geçirmişler. Bunlara cevap verecek, kendisine yardımcı olacak, insanlar aramışlar. Ve Allah Azze ve Celle kitap vermiş olduğu peygamberlerine öylesi zamanlarda özellikle vahiy göndermek suretiyle destek vermiş ve peygamberlerini yalnız bırakmamıştır. Allah'ın yöntemi bu olduğu gibi Resulünü böylesi zamanlarda yalnız bırakmayıp ona huzur verecek, onu rahata erdirecek olan vahiyleri göndermesi Allah'ın bir yöntemi, bir sünneti olduğu gibi Peygamberimizin de aynı şekilde öyle bir sünneti var. Allah'ın ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmış olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o da Rabbinin yöntemine, sünnetine başvurmuş ve sıkıntılı zamanlarda hasreten mutlaka ashabına moral verecek haberler vermişti. Ashabının yüzünde açlık belirtileri, takatsizlik, sararmış yüzler gördüğünde onlara bir defasında buyurmuştu ki, müjde size, bir gün gelecek, önünüze tabaklarla haşlanmış etler gelecek. O günler yakındır, müjdeler olsun size demişti. Bunun üzerine orada bulunan ashabtan bazıları, ya Resulallah o gün çok mutlu olacağız değil mi demişlerdi. Efendimiz hayır buyurdu, bu gününüz o gününüzden daha da güzeldir. Çünkü bugün Rabbiniz uğrunda çile çekiyorsunuz. Çünkü bugün zevk sefa günü değil, bugün sevap kazanma günüdür. Bol bol sevap kazanıyorsunuz. Halbuki o günler geldiğinde, rahat günleri, önünüzde çanaklarla, tabaklarla etlerin geldiği günler geldiğinde ise belki içinizden bir kısmının ayağı kayacak, belki bir kısmınız dinden dönecek, belki bir kısmınız fıskı fücur içinde yaşayacak. Zengin semtlerinde camilerin az olması sebebi nedir? Sebebi önlerine her gün tabaklarla haşlanmış etlerin gelmesidir. Rahat bir hayat içerisinde olunca, dünya onlara doğru koşunca, onlar da dünyaya doğru koşmuşlar ve dünyanın esiri olmuşlardır. Allah Resulü ashabını öyle bir eğitiyordu ki ne onları şımartıyordu, ne onları çok aşırı derecede korkutuyordu. Hem onları seviyor, hem de onları şımartmıyordu. Hem kızı Fatıma'ya, hem damadı Ali'ye, hem kendi çocuklarına, hem de başkalarına öyle bir terbiye veriyordu ki o terbiyede hem sevgi vardı, hem de şımarmalarına da izin vermeyen bir terbiye yöntemi vardı. Kalbinde büyük bir sevgi olmasına rağmen o sevgi onların her türlü dünyevi isteklerini yerine getirmek şeklinde ortaya çıkmıyordu. Yani onların her türlü isteğini yerine getirmek Allah Resulü'nün yöntemi değildi. Biricik kızı Fatıma bile olsa onun dünyevi isteklerini yerine getirmiyordu bazen. Şımarmasın, benim kızım Ehl-i Beyt'in anası olacak olan bir kız olsun. Bir defasında İmam Ali radıyallahu anh onu Peygamberimize göndermiş, Allah Resulüne şöyle şöyle ganimetler geldi, git o ganimetlerden sana da bir cariye versin veya sana bazı koyunlar versin diye hanımı Fatıma'yı Efendimiz'e göndermişti. Ve o geldiğinde Allah Resulünden bir şeyler istediğinde Efendimiz dedi ki, kızım istersen sana 5 tane koyun vereyim, istersen sana 5 tane kelime öğreteyim. Subhanallah gibi sana 5 tane kelime öğreteyim. O istersen o kelimeleri öğren, onlar sana daha hayırlıdır. Ve kızı da meseleyi anlamıştı ve peki dedi, onu kabul etti. O kelimeleri öğrendi. Ondan sonra kocasının yanına döndüğü zaman İmam Ali kendisine ne yaptın diye sorduğunda, dünya için gittim, ahiretle döndüm demişti. Ahirete razı oldum. Babam ve Resulullah bana böyle dedi. Ben de onun dediğini tercih ettim, ahireti tercih ettim, dünyayı tercih etmedim. Allah Resulü biricik kızıydı. Ona her istediğini verebilirdi, imkanları da vardı ama kızının öyle lüks içerisinde yaşamasına gönlü razı olmuyordu. Bugünkü babalar çocuklarının sabah namazına kaldırmaya gönülleri razı olmuyor. Çocuklarının fakir bir hayat yaşamasına gönülleri razı olmuyor. Ama Allah Resulü'nün ise gönlü kızının lüks hayat yaşamasına razı olmuyordu. Böyle bir terbiye, tabi bu terbiyenin sonucunda işte Fatıma ortaya çıkar, Ehl-i Beyt'e ana olacak olan Fatıma. İşte bu terbiyenin sonucunda onun neslinden bir sürü büyük insanlar zuhur eder. Efendimiz nasıl ki bazen ashabına müjdeler vermiş, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim de müjdeler veriyor. Birçok yerde Kur'an, Rumların mağlup olduklarını, fakat tekrar galip geleceklerini ve o gün Müslümanların da sevineceklerini haber veriyor. Rumlar mağlup olmuşlardı İran, o günkü Mecusi İran karşısında. Öyle bir şekilde mağlup olmuşlardı ki artık kimse bir daha Bizans'ın ayağa kalkabileceğine ihtimal vermiyordu. Ve öyle bir dönemde Allah Rum suresinde Rumların mağlup olduklarını fakat yakın bir zamanda bir'i sinin içinde 3, 5, 7, 9 en fazla 9 sene içerisinde tekrardan galip geleceklerini Allah haber verdi ve aynen o şekilde çıktı ve o gün Rumların tekrar galip geldiği gün Mecusilere galebe ettikleri gün müminler de sevineceklerdir dedi ve hakikaten de müminler de o gün Mekke'yi fethetmek suretiyle sevindiler. Allah bu şekilde müjdeler veriyordu. Yakında şöyle şöyle hadiseler olacak. Belki bazı zamanlar fetret zamanlarınız olacak. Karanlık dönemleriniz olacak. Belki bazı zamanlar baskıları şiddetlendiği zamanlarda özellikle karanlık zamanlarınız olacak. Gerek bir hareketin karanlık dönemleri, fetret dönemleri, aralık kesinti dönemleri olabilir. Gerekse bir insanın kesinti dönemleri olabilir hayatında. Bazen bir insan, bir ehli hizmet, bir dava adamı, Rabbine hizmet etmeye çalışan bir insanın hayatında böyle geçici dönemler de olabilir. Böyle bazen kendisini düşünür, bazen dünyaya dalar, bazen ahiretini düşünür ve inziva hayatını tercih eder. İşte öyle zamanlarda Allah kendisini uyandırır ve yanlış yaptığını kendisine söyler. Üstad Bediüzzaman'ın Şefkat Tokatlar Risalesi'nde söylediği gibi, bazen insan manevi meseleler için, ahiret için dahi fetret dönemine girebilir. Halbuki bu da yanlıştır. Kendi ahiretini düşünerek bir mağarada, bir inzivaya, inziva hayatı yaşamak ve geri kalan ömrünü bu şekilde tamamlamak gibi bir niyet taşır insan bazen. Ondan sonra Allah onu oradan alır, İslam düşmanlarının eliyle onu ya hapse atar, ya oradan bir yere sürgüne gönderir, ya oradan da başka bir yere, oradan da başka bir yere, oradan başka bir yere. 28 sene bu şekilde sürgün ve hapis hayatı devam eder. Ne zaman böyle bir fetret dönemine girerseniz, ne zaman kendinizde bir kesinti, bir aralık hissederseniz, ne zaman duygularınızın coşmadığını, artık gözlerinizden bir damla yaşın akmadığını hissederseniz, bir fetret dönemine girerseniz, ne zaman dünyaya daha çok daldığınızı hissederseniz, o zaman belayı bekleyiniz. Mutlaka öylesi dönemlerde bir bela gelir. Bazen hareket olarak fetret dönemine girersiniz. Türkiye'de şu anda olduğu gibi son birkaç yıldan beri devam eden fetret dönemi, karanlık dönem, kesinti dönemi son birkaç yıldan beri, aslında son belki 10 yıldan beri, daha öncesi de belki var, fakat özellikle Müslümanların dünyaya daha çok daldıkları ve daha çok mal mülk biriktirme sevdasına düştükleri 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'deki İslami hizmetlerde büyük bir gerileme başlamış. Önce duraklama ve son birkaç yıldan beri de gerileme dönemi başlamış. Ve o fetretin aslında sebebi Müslümanların kendilerinden kaynaklanıyordu. Kendileri dünyaya dalmaya karar verince holdingler kurmaya ve kendi zevkleri için, zenginleşmek için, belki bazı kimseler hizmet niyetiyle de girmiş olabilirler. Fakat ekseriyeti daha çok zenginleşebilmek için bu tür hizmetler ya da bu tür faaliyetler yapmaya başlayınca, bunun sonucunda aradan birkaç sene geçince Allah birkaç yıl müsaade eder, mühlet tanır. O birkaç yıldan sonra Allah düşmanlarınızın eliyle tokadı size vurmaya başlar. Ve ondan sonra anlayamazsınız. Neden böyle oldu dersiniz? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sizin başınıza gelen musibetler hepsi kendi ellerinizin kazandıkları sebebiyledir. Başınıza her ne gelirse kendinizden bilin. Eğer Allah'ın düşmanlarının kalbinde sizden zerre kadar bir korku yoksa, hiç korkmuyor ve istediği zulmü yapıyorlarsa tüm dünyada Müslümanlara, o takdirde suçu kendinizde arayınız. Demek ki kalbinizde vehin vardır. Da'af manasına gelen dünya sevgisi ve ölüm korkusu olarak hadiste tarif edilmiş olan kalbinizde vehin vardır. O vehin olduğu zaman, o zaman artık düşmanınızın kalbinde hiçbir korku kalmayacak ve düşmanınız size istediğini yapabilecektir. İslami hizmetlerdeki fetret, Müslümanların kendi kabahatlarından kaynaklanır. Bir insanın kendi özel hayatındaki fetret, o kişinin kendi özel günahlarından kaynaklanır. Bazen imtihan için de olabilir ama genellikle kendi günahlarından kaynaklanır. Fakat peygamberlerin başına gelen o fetret ise fetret-i vahiy. Bir müddet için vahyin kesilmesi o çok daha farklı bir hadisedir. Bir müddet için vahyin kesilmesi peygamberler için onların hatalarından ötürü olan bir hadise değil. Belki onların vahye hazırlık aşamasında gerekli olan bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümidi bir vahyin gelmesiydi. Bütün kendisini sadece rahatlatan şey vahiydi. Sürekli huzursuzdu, sürekli rahatsızdı, sürekli insanların laflarından ağlıyordu. Kendisine birçok insanlar taş atıyor, birçok insanlar iftira atıyor, birçok insanlar kendisini öldürmeye çalışıyor. Allah Resulü bu kadar zulmün altında inlerken onu sadece rahatlatan bir şey vardı. O da Cibril'in gelmesiydi. Cibril gelsin de Rabbinin kelamını getirsin de biraz Resulullah'ı rahatlatsın. Biraz müjde versin, gelecek hakkında biraz müjde versin de peygamberi rahatlatsın. Nasıl ki biz de bize vahiy gelmediğinden biz de ancak bir sadıka rüya bekleriz. Böyle zor zamanlarımızda, üzüntülü günlerimizde Ya Rabbi bir sadıka rüya ile bize bir müjde ver diye dua ederiz. O sadıka rüyayı adeta vahiy gibi telakki ederiz bazen. Vahiy gibi, vahyin insana verdiği rahatlık gibi o sadıka rüyalar bizi rahatlatır. O sıkıntılarımızı hafifletir. Eğer önünüzde güzel günlerin olacağını size Allah sadıka rüyada bildirirse, o zaman artık o içinde bulunduğunuz sıkıntılı günlerden fazla üzüntü duymazsınız. Ve ellerinizi kaldırır bunu istersiniz. Ya Rabbi müjde. Ya Rabbi müjdeli bir haber gönder bir yerden. Ve işte o günlerde sıkıntınız had safhaya ulaştığı zaman, belki ağlayacak duruma geldiğiniz zaman, belki geceler uykunuz kaçtığı zaman, sabahlara da ah çektiğiniz zaman, belki işte o günlerde Allah ya size ya da bir başkasına sizin adınıza sadıka rüyayı belki emaneten ona teslim eder. Ve o gelir size anlatır gördüğü rüyayı. İşte aynen onun gibi Allah-u Teala peygamberimize bir müddet için vahiy kesmişti. Peygamberlik verildikten sonra, kısa bir müddet sonra, peygamberliğin ilk yıllarında bir müddet vahiy kesildi. Bazı rivayetlerde 4 gün diyor. Bazı rivayetlerde 2-3 gün. Bazılarında 12 gün, 40 güne kadar çıkar rivayetler. Bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Havle adında bir hizmetçisi vardı. Bu kadın Efendimiz hizmetini görüyordu kendi isteğiyle. Ve bir defasında Efendimiz ona demişti ki, ya Havle, ne oldu Resulullah'ın evinde? Artık Resulullah'a vahiy inmiyor. Allah Resulü'nün evinde bir şey mi oldu ki vahiy gelmiyor artık bana? Cibril gelmiyor bu evdeyken. Havle dedi ki, ya Resulullah, vallahi gerçekten de öyle. O günden beri, 3-4 günden beri hiçbir hayır görmedim ben de. Bir hayırsızlık var dedim ve sonra Allah Resulü elbisesini aldı, dışarıya çıktı. Ben de kendi kendime içimden dedim ki, Allah Resulü'nün evini bir temizleyeyim, tertemiz edeyim dedim. Ve elime aldım süpürgeyi, sedirin altını da süpüreyim dedim. Ve sonra bir de baktım ki, affedersiniz, bir köpek yavrusu orada ölmüş. Ve onu tuttum, dışarıya attım. Ve o sırada Allah Resulü içeriye girdim. Ve Allah Resulü'ne vahiy geldiği zaman değişirdi. Hali çok farklı bir hal olurdu. Ağlamaklı bir hal olurdu. Ve hemen bana dedi ki, üzerimi ört ya Havle. Anladım ki Resulullah'a vahiy gelmekteydi. O köpek yavrusu evden atılır atılmaz hemen vahiy gelmeye devam etti. Ve Allah Resulü'ne vahyin bir müddet kesilmiş olması, eğer bundan dolayı ise, bu rivayet esas ise, esah ise, o takdirde demek ki Efendimizin buyurmuş olduğu içinde köpek bulunan ya da köpek sureti olan ya da suret bulunan eve melekler girmez demesinin de sebebi anlaşılmaktadır. Cibril köpek yavrusu ölmüş olan bir eve girmemiştir. Pis kokulu olan bir yere ya da bir leşin bulunduğu bir yere melek gelmemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde vahiy almaya devam etmiş ve huzura kavuşmuştu. Bir diğer rivayete göre ise Efendimiz yine bir müddet vahiy kesilmiş ve o dönem zarfında Ebu Leheb'in karısı olan Ümmü Cemil, Efendimizin amcası olan Ebu Leheb'in karısı olan Ümmü Cemil gelmiş ve demişti ki, ya Muhammed, senin şeytanı seni terk etmiş zannediyorum. Bu birkaç günden beri geceleyin kalkıp Kur'an okumuyorsun. Herhalde senin şeytanı seni terk etti. Çünkü Araplarda böyle bir anlayış vardı. Bir insanın güzel sözler söyleyebilmesi, hasreten de şairlerin güzel şiirler söyleyebilmesi için onun bir şeytanının olması, bir cininin olması gerektiğini sanıyorlardı. Ve o cin sayesinde güzel sözler söyleyebiliyor zannediyorlardı. Onun için Ümmü Cemil de öyle söylüyordu Peygamberimize. Müslüman değildi, kafire bir kadındı ve kocasıyla beraber cehennemlik oldu. Tebbet yede Ebi Leheb suresinde buyurulduğu gibi karısı da kendisi de cehennemlik oldular. Allah Resulü'nün yürüdüğü yola dikenler atardı bu kadın, batsın ayaklarına diye. Ve gelmiş Efendimiz'e böyle söylemişti. Ya Muhammed, bugünlerde kalkıp geceleyin Kur'an okumuyorsun. Allah Resulü bir rivayete göre bir taş değmiş veya bir şekilde yaralanmış, acı çekiyordu. O yüzden geceleyin kalkıp da Kur'an okuyacak hali yoktu. Ondan dolayı birkaç gece kalkmayınca hemen Ümmü Cemil gelmiş ve bunu söylemişti. Sanıyorum ki şeytanın seni terk etmiş. Ve bunun üzerine Allah Resulü çok üzülmüştü. Çünkü Cibril gelmiyordu. Kadının kastettiği şey Cibril'di. Allah'ın kelamını kastediyordu. Allah'ın kelamına şeytan diyordu. Allah Resulü de kendisine vahyin kesilmiş olmasından ötürü çok üzüntü içerisindeydi. Ve onun bu üzüntüsünü hafifletmek için Allah Azze ve Celle Vedduha suresini nazil kıldı. Vedduha velleyli izâ seca mâ vedda'aka rabbuka ve mâ kale velel âhiretu hayru leke minel ûlâ وَلَسَوْفَ يُعْت۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Ey Resulüm, Rabbin sana darılmadı. Duhaya yemin olsun ki, kuşluk vaktine veya gündüze yemin olsun ki ve sükuna erdiği zaman, tam böyle kapkaranlık olduğu zaman, rüzgarın kesildiği anda, o gecenin tam böyle zifiri karanlığına yemin olsun ki مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin sana veda etmedi, seni bırakmadı. Ve sana darılmış da değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin kendisine darılmış olabileceğinden korkuyordu. Bir fetret döneminde Resulullah'ın ahlakı buydu. Bir fetret olunca, bazı işler rast gitmeyince, bazı problemler çıkınca Allah Resulü hemen acaba Rabbim bana darıldı mı diye düşünüyordu. Acaba bir şey mi oldu? Rabbimi kızdıracak bir şey mi yaptım? Allah Resulü böyle düşünüyordu. Şimdi Müslümanlar hemen sağa sola sataşıyorlar. Eğer bazı işler rast gitmiyorsa hemen birbirimizi itham etmeye başlıyoruz. Eğer bazı şeyler ters giderse mutlaka bir suçlu aramaya başlıyoruz. Halbuki belki de Allah'ın bir imtihanıydı. Allah değişik zamanlarda peygamberlerini bile çeşitli imtihanlardan geçirdiği gibi وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُمْ Allah İbrahim'i, koca İbrahim Aleyhisselam'ı bile bazı imtihanlardan geçirmiş, bazı kelimelerle imtihan etmiş ve ne zaman ki onları tamamlamış, ondan sonra ona قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا O zaman ancak ona demişti, seni imam yapacağım insanlara. Yani bütün insanlara veya toplumlara imam olmak, toplumlara öncü olabilmek için elbette ki bazı imtihanlardan geçmek, elbette ki layık hale gelmek lazımdı. Bunu Allah'ın Resulü o anda daha henüz peygamberliğin kendisine yeni verilmiş olmasından ötürü anlayamıyordu. Vahyin kesilmesinin sebebini anlayamıyordu. Nasıl ki ilk vahyin gelmesi esnasında kendisine gelenin Allah'tan yoksa şeytandan mı olduğunu anlayamamıştı. Ve hatta dağdan çıkıp intihar etmeyi düşünmüştü İkra ayeti geldiği zaman. Ve her seferinde, her dağa çıktığında intihar etmek istediğinde Allah Cibril'i göndermiş ve Cibril Aleyhisselam Efendimiz'e ya Muhammed sen Allah'a Resulüsün ben de Cibril'im diyerek onu teselli etmiş ve tekrar onu intihardan vazgeçirmişti. Sana gelen hayırdır, şer değildir demişti. İşte Allah Resulü'nün peygamberliğin kendisine yeni verilmiş olmasından ötürü belki bazı meseleleri anlayamamış olması gayet normaldir. Ve acaba Rabbim bana darıldı da o yüzden mi bana vahiy gelmiyor artık diye bir düşünce almıştı kendisini. Müslümanın yapması gereken şey budur. Hazreti Muhammed'in ahlakı budur. Eğer bazı şeyler ters giderse, eğer Rabbinden rahmet kesilecek olursa, rahmetin en güzeli olan vahyin kesilmesi, rahmetin kesilmesi, bir ara dönemin gelmesi demekti. Eğer böyle bir şey olacak olursa, o zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen hatayı kendisinde arıyordu. Hemen hatayı kendisinde arıyordu. Bu onun ahlakıydı. Sıkıntıya düştüğü zamanlar hatayı kendisinde arardı. Sıkıntıya düştüğü zamanlar kalkıp iki rekat namaz kılardı. Sağa solu suçlamazdı. Ama Müslümanların başına gelen musibetler Peygamberimizin fetret dönemine benzemeyebilir. Onların başına gelenler onların kendi hatalarından ötürü olsa gerektir. Fakat Peygamberimize vahyin bir müddet kesilmiş olması ise onun hatasından kaynaklanmıyordu. Allah bir müddet için Peygamberinin vahye hazır hale gelmesi için ara vermişti vahye. Vahiy yeni başladığından dolayı, henüz birkaç ayet, birkaç sureden birkaç ayet geldiğinden dolayı Peygamberimiz henüz daha tam hazır değildi. Önemli bir görevi omuzlanmış olan bir insanın ona hazır hale gelmesi gerekiyordu. Ona hazır hale gelebilmesi de zamanla mümkündü. Bir insana bir görev verdikten sonra belli bir süre ara verirsiniz. Ondan sonra o dönem içerisinde ona her gün talimat vermezsiniz. Ona belli bir görev verirsiniz. Ondan sonra onu birkaç gün kendi haline bırakırsınız. O görevi daha güzel düşünebilmesi, daha güzel anlayabilmesi, kendi içinde yorumlar yapabilmesi, hazırlanabilmesi, beyninin ve kalbinin hazır hale gelebilmesi için ona bir müddet ard arda görevler vermezsiniz. Bir görev verir, ondan sonra biraz aralık verirsiniz ya da vermelisiniz. İşte Allah Resulüne bu yöntemi öğretmeye çalışıyordu ve ümmeti Muhammed'e de aynı zamanda. Benim özel olarak yetiştirmiş olduğum Hazreti Muhammed'e bile اِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا سَق۪يلًا Sana madem ki ağır bir dava vahyedeceğiz ey Resulüm, o halde ona hazır hale gelebilmen için bir müddet vahiy keseceğiz. Bir müddet vahyin kesilmesinin aslında hakiki manası buydu. Ama Efendimiz bilmediği için Rabbinin muradı nedir? O yüzden üzüntüye kapılmıştı. Ve aynı zamanda sadece Rabbinin kendisine darılmış olmasından korktuğundan da değildi. Fakat Efendimizin vahye ihtiyacı vardı. Bir ümit ışığına ihtiyacı vardı. Çilekeş insanların anlayabileceği bir meseledir bu. Hayatı boyunca davasının ızdırabını çekmiş insanlar, çeşitli meselelerden, çeşitli imtihanlardan geçmiş insanlar, gecesi gündüzü olmamış insanlar, o insanların anlayabileceği bir şeydir bu. Rahat rahat hayatını yaşamış insanların, sabaha kadar döşeğinde bir o tarafa bir bu tarafa dönmüş insanların anlayabileceği bir şey değildir bu. Çilekeş insanlar ancak Allah Resulü'nün o andaki halini anlayabilirler. Onun gerçekten vahye ihtiyacı vardı. Gerçekten vahiy onun tek teselli kaynağıydı. Bütün dünya kafirdi, tek başına bir mücadele veriyordu. Kendisine yardım edecek bir taifesi yoktu. Amcası bile kendisinin aleyhinde çalışıyordu. Amcası bile tebbenlek diyordu. Tüh sana diyordu ey Muhammed. Yazıklar olsun sana diyordu. En yakın amcası bile böyle söylüyordu. Herkes ona düşman kesilmişti. Böyle bir dönemde Rabbinizden teselliye ihtiyaç duyarsınız. Hafif bir rüzgarın, bir meltemin o güzel, rahatlatıcı rüzgarına muhtaç olursunuz. İşte Beddua suresi belki işte buydu. O güzel meltemdi. Allah Resulü'nün rahatlaması için Allah'ın estirmiş olduğu o tatlı meltemdi belki Beddua suresi. Ve buyurdu ki Beddua o kuşluk vaktine yemin olsun ki yahut da o gündüz vaktine yemin olsun ki yani ey Resulüm sana vahiy geldi. Vahyin gelmesi kuşluk vaktinin gelmesi demek. Vahyin gelmesi karanlıktan sonra gündüzün gelmesi demek. O karanlık cahiliye döneminden sonra İslam'ın güneşinin doğması demek. Ama İslam güneşinin doğması da her zaman öyle kalacak demek değil. Bazen ondan sonra velleyli izelsece, bazen gece de olacak ondan sonra. Yani daima gündüz olmayacak. Ara sıra böyle geceleriniz de olacak. Bu gerek bir hareketin hayatında olacak. Gerekse bir insanın hayatında olacak. Daima gündüz içerisinde olmayacaksınız. Daima bütün işleriniz yolunda gitmeyecek. Nasıl ki bir tüccarın bazen işleri güzel gider. Elhamdülillah bugünler işler iyi der. Bazen de çok kötü gider. Gene elhamdülillah demesi gerekir. Aynen onun gibi dava adamlarının da bazen hayatlarında öyle saatler, öyle günler, öyle yıllar olacaktır ki. Bu bazen uzun sürebilir, bazen çok kısa olur. Bazen bir saniye o kadar uzun gelir ki. Bazen ölmeyi bile belki eğer mekruh olmasaydı ölümü temenni edecek hale gelirdiniz. Hatta birinin dediği gibi eğer haram olmasaydı intihar etmeyi düşünürdünüz belki. İşte öyle bir dönemde ve duhadan sonra velleyli zelseceğinin de geldiğini bilirseniz işte o zaman belki biraz rahatlarsınız. Ey Müslüman, ey Resulüm, bil ki duha vakti önemlidir. Duha vakti insanı rahatlatır. Ama o duha vakti bazen o güneşin yükselmeye başladığı, güneşin doğuşundan sonra yarım saat, 45 dakika, bir saat kadar sonra başlayan o güneşin parlaklığı başladığı zaman o zaman gözün yorulabilir. Senin gözün alabilir. Belki onun için bir dönem böyle velleyli izâ secâ olması gerekebilir. Onun için o gecenin tam sükûne erdiği, senin artık tamamen rahatladığın, huzura erdiğin bir saate ihtiyacın olabilir. Gerek İslami hizmetlerde böyle bir döneme ihtiyaç olabilir. Gerekse bir ferdin hayatında belki bazen hapse atılmak suretiyle böyle bir dönem geçirmesi gerekebilir. Belki bazen fert, belki bazen cemaat ve leyli izâ secâ'yı belki de hapishanelerde geçirebilirler. Allah nerede geçirmesini isterse orada geçirirler. Bazen dağ başlarında geçirirler. Bazen sürgünlerde geçirirler. Bazen başka türlü geçirirler ama mutlaka her hareketin önünde gece var. Ama daha sonra ondan sonra mutlaka مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى İşte öyle bir dönem geldiği zaman, öyle bir dönem, karanlık dönem geldiğinde sakın ha sakın Rabbinin sana darıldığını yahut da seni terk ettiğini zannetme. Rabbin gafurdur, rahimdir. Rabbin müminlere karşı şefkatlidir ve gafurdur. Hatalarını affeder. Tevbe et ve devam et yoluna. Nasıl ki ey Resulüm, duha Allah'ın sünneti ise, nasıl ki her geceden sonra bir duha vakti varsa, Nasıl ki her duha vaktinden sonra ikindin oluyor, sonra akşam oluyor. Ve leyli izel sece oluyorsa daha sonradan, tam böyle gecenin kat karanlık olduğu bir dönem geliyorsa ve o dönemde sükuna eriyorsa, bütün vücut hatların artık tamamen uykuya geçiyorsa, uykunun o tam böyle derin olduğu saatler yaşıyorsanız, ama nasıl ki bunun Allah'ın kızmasıyla veya Allah'ın bağışlamasıyla bir alakası yoksa, bu Allah'ın bir rahmeti ve Allah'ın bir sünneti ise, nasıl ki her gün bu hadise olmaktaysa, aynen onun gibi senin, sana vahyin kesilmesi de bununla bir alakası yok. Sana Rabbinin darılmasıyla bir alakası yok ey Resulüm. Rabbin sana darılmadı ve seni terk etmedi. Nasıl ki güneşin doğuşunun insanların çok hayırlı olmasından ötürü olmadığı gibi, güneşin doğması insanların çok hayırlı işler yapmasından kaynaklanmadığı gibi, nasıl ki gecelerin gelmesi de tüm insanların günahkar olmasından kaynaklanmadığı gibi, bunun Allah'ın bir rahmeti olduğu gibi, aynı şekilde sana da vahyin bir müddet kesilmiş olması her zaman senin hatandan değildir ey Resulüm. O halde sen sakın o tür fikirlere kapılma. Ve şunu bil ki Rabbin seni terk etmez ve sana asla darılmaz. Çünkü sen Rabbinin yeryüzündeki temsilcisisin. Çünkü sen Rabbinin sancağını taşıyan insansın. O yüzden bazı hataların olabilir ama fakat seni Rabbin sevmektedir. Bundan emin olasın. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ey Resulüm bilesin ki gelecek senin için daha hayırlıdır. Şimdiye kadar Rabbin seni nasıl barındırdıysa, seni nasıl beslediyse, şunu bil ki aynı şekilde seni gene besleyecektir. Şunu bil ki sen yetim olarak doğmuştun, hatırlıyor musun ey Resulüm? Yetim olarak doğdun. Sonra 6 yaşına geldiğin zaman anneni de kaybettin. Sonra 8 yaşına geldiğinde dedeni de kaybettin. Seni korumaya almış olan dedeni kaybettin. Sonra seni amcan aldı, Ebu Talip seni besledi, büyüttü. Ve bir müddet sonra onu da kaybettin. Sana peygamberlik verildikten sonra en böyle zor günlerinde, tam böyle düşmanlarının baskılarının arttığı günlerde, tam böyle yardımcıya ihtiyacın olduğu günlerde, seni elinden geldiği kadar senin dininden olmadığı halde seni koruyan amcanı da kaybettin. Sonra senin dert ortağın olan biricik hanımını da kaybettin ve yalnız başına kalmıştın, hatırlıyor musun? Ama hiçbirisi, bunların hiçbirisi, her ne kadar bu ayet daha Efendimizin hanımının ölümünden önce gelmiş olsa da, ben meseleyi anlatmak için söylüyorum. Ey Resulüm sen yani her zaman için böyle meselelerle karşılaştın, böyle musibetlerle karşılaştın. Sen yetim doğdun, sen daha sonra öksüz de oldun. Sen Abdülmuttalib'in koruması altındayken onu da kaybettin. Amcanı da kaybettin. Ama her zaman Rabbin yanında buldun. Her zaman Allah seni aç bırakmadı. Her zaman sana yardımcı oldu. Fakir iken seni Mekke'nin en zengin kadınıyla evlendirmedi mi? Sen kendi başına toplumun içerisinde kaybolmuşken, sen toplumun içerisinde tek başınayken, sen o putperest toplumun içerisinde huzursuz, rahatsız iken Allah seni bulup da seni o durumdan kurtarmamış mıydı? Öyleyse bunları hatırla ey Resulüm. Bunları hatırla ve o zaman Rabbinin sana darılmadığını da anlamış olacaksın. Öyleyse İslami hizmetlerle uğraşan insanlar kesin olarak şunu bilmelidirler ki bütün peygamberlerin başına gelen şeyler daima Müslümanların başına gelmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde imtihana çekileceğimizi haber vermiştir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sizi biraz açlıkla, biraz korkuyla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle, yani işlerinizi kötüye götürmekle, İşlerinizi rast getirmeyerek, bazı problemlerle sizi karşı karşıya bırakarak sizi imtihana çekeceğiz. Yemin olsun ki imtihana çekileceksiniz. Ama buna sabreden kimseleri müjdele ey Resulüm. Buna sabreden kimseleri müjdele. Ve beşşir-i sabirin. Madem ki Allah Kur'an'da bu şekilde birçok yerde bize imtihandan geçirileceğimizi vaat ediyor. Hatta Ensardan ve Ashab'tan olan bazı kimselerden şöyle bir rivayet var. Allah'ın insanlarla imtihan etmediği, insanlardan gelen bir takım iftiralarla, bir takım laflarla, bir takım musibetlerle imtihan etmediği kimsenin imanı tam değildir. Eğer sizi Allah insanlarla imtihan etmemişse, eğer insanlardan ağır laflar duymadıysanız, eğer size zulmedilmediyse, eğer anlaşılmadıysanız, anlaşılmadığınızdan ötürü de, eğer size zulümler yapılmadıysa, henüz imanınız kemale ermemiş demektir. Öyle zamanlarda bile bileceksiniz. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Evet, burada Allah peygamberine hitaben مَا وَدَّعَكَ, seni Rabbin terk etmedi ve seni yalnız bırakmadı diyor, ama bu peygamberimizin şahsında bütün ümmeti Muhammed'e hitaptır aynı zamanda. فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي. Kim bana tabi olursa o bendendir. İbrahim Aleyhisselam öyle söylemişti. Kim bana tabi olursa o bendendir. Allah Resulüne tabi olanlar ondandırlar. Dolayısıyla Allah مَا وَدَّعَكَ ifadesiyle aslında مَا وَدَّعَكُمْ يَا اُمَّتِ مُحَمَّدْ demektedir. Sizi Allah terk etmedi. Bazı zamanlar, bazı yıllar böyle zor günleriniz olacak. Sabredeceksiniz, dayanacaksınız. O günlerde devam edeceksiniz. Ve başka yollar arayacaksınız. Başka yollar bulacaksınız. Önünüze nehir çıkaracaklar. Köprü yapacaksınız, geçeceksiniz. Önünüze tepe çıkaracaklar. Üzerinden aşıp geçeceksiniz. Olmayacak dağ çıkaracaklar önünüze. O dağı da delip geçeceksiniz. Ama mutlaka delip geçeceksiniz. Bir şekilde geçeceksiniz. Ve o zor günler geldiği zaman, o fetret dönemleri geldiği zaman, o zaman başka yollar arayacak ve bazı kabiliyetlerinizin farkına varacaksınız. Düşünmediğiniz bazı kabiliyetlerinizi keşfedeceksiniz. Hani adam çocuğuna bir hikaye anlatıyormuş. Timsahla kaplumbağa hikayesini. Demiş ki oğlum, timsah kaplumbağayı kovalıyordu. Kovaladı, zavallı kaplumbağa ufacık ayaklarıyla timsahtan kaçmaya çalışıyordu. Tam timsah onu tutmak üzereydi ki o anda kaplumbağa bir ağaca tırmanıverdi. Hikayenin bu heyecanlı yerinde çocuk hemen birdenbire bağırdı. Dedi ki baba, nasıl olur? Kaplumbağa tırmanamaz ki ağaca. Babası dedi ki evet oğlum, öyledir ama fakat tırmanması gerekiyordu. Kurtulması için tırmanması gerekiyordu. İşte aynen onun gibi. Kurtulmak için bazı gizlenmiş olan kabiliyetlerinizi ortaya koyacaksınız. İşte o dönemlerde, o fetret dönemlerinde, o zaman daha fazla Rabbinize kulluk edeceksiniz. O fetret dönemlerinde, baskının arttığı dönemlerde, insanların teker teker bir kenarlara çekildiği dönemlerde, herkesin Ahmet'in, Mehmet'in kaşını gözünü bahane ederekten bir kenara çekildiği dönemlerde, siz o zaman devam edeceksiniz. Ve o zaman es-sabikun'dan olacaksınız. Allah Kur'an-ı Kerim'de 3 kısım insandan bahsetmektedir. Geçen de ifade etmiştim. Ashabul meymeneti ve ashabul meymene. Sizler 3 kısımsınız ama bu 3 kısım olan insanlar kimlerdirler? Ashabul meymene, onlar ashabul meymene olanlar. Amel defteri sağ tarafından verilenler ya da sağ duyu sahibi olan insanlar. Cennetlik olanlar yani. Ma ashabul meymene. Ne kutludur o ashabın meymene olanlar. Ne kadar bahtiyardırlar onlar. Ama bir de diğer taraftan ve ashabul meş'emeti ve ashabul meş'eme. Bir de amel defteri sol tarafından verilecek olanlar var. Ma ashabul meş'eme. Onlar ne kadar da bahtsızdırlar. Ne kadar kötü durumdadırlar onlar. Ya da o ashabul meş'eme nedir? Ne kadar kötüdürler onlar. Ama bir de onların dışında es-sabikun da var. Öncü olanlar var. O fetret dönemlerinde özellikle. O öncü olanlar es-sabikun olanlar, onlar es-sabikun. Onlar sabikundurlar. O sabikun olanlar sabikundurlar. O öncü olanlar öncüdürler. Daima hayırda öncü olan insanlar olmuştur. Onlar bilhassa böyle zamanlarda kendilerini göstermişlerdir. Fetret dönemlerinde ortaya çıkmışlardır. Herkesin geri adım attığı dönemlerde ortaya çıkmışlardır. Hatta bazen büyük insanlar savaş yıllarında ortaya çıkmıştır. Cemil Meriç'in dediği gibi ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir. Aynen onun gibi o fetret dönemlerinde, o fırtınalı günlerde, işte ancak belki öyle dönemler olursa ancak ulu çamlar ortaya çıkar. Ulu çamların ortaya çıkması, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin ortaya çıkması evvela öyle bir eğitim ve öyle bir ortama bağlıdır. Öyle bir ortam olmadan ve öyle bir eğitimle eğitilmeden ne Ebu Bekir ortaya çıkacak ne de Ömer ortaya çıkacaktır. Ma vedda'aka rabbuka ve ma qala. Ey Resulüm, Rabbin seni bırakmaz ve Rabbin sana asla darılmaz. Üzülme. O zor günler geçecek ve yakında güzel günler gelecek. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ahiret senin için daha hayırlıdır. Dünyadan daha hayırlıdır. Yani ey Resulüm, senin için ahirette Allah büyük nimetler hazırlamıştır. Bu dünya hayatından çok daha hayırlıdır. Sana dünyada bütün insanlar iman etmiş olsalardı ve sen bütün dünyanın hakimi olmuş olsaydın bile Allah'ın sana ahirette vereceği nimetlerin yanında bir hiç mesabesindedir. Sen ahirette sana verecek olan nimetlerin hesabını yap ey Resulüm. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Bunun bir diğer manası da şudur. Gelecek günler senin için daha hayırlıdır. İleriki günler şimdiki günlerden, ilk günlerden daha hayırlıdır. Nasıl ki sen yetim olarak doğmuştun, daha sonra daha hayırlı günlere ulaştın, fakir olarak doğmuştun ama daha sonra seni Allah zengin kıldı. Sen tek başınaydın ama daha sonra Allah sana Ebu Bekirleri, Ömerleri verdi. Senin milletin sana iman etmedi. Senin milletinin içinden 3-5 kişiden başka, senin akrabalarını bile büyük çoğunluğu iman etmedi ama tam böyle ümitsizliğe doğru giderken belki, haşa Allah Resulü hiçbir zaman ümitsiz olmamıştır ama tamamen böyle artık çok zor günler geçirme manasında, çok zor günler geçirdiği ve artık belki bu insanların iman edeceğinden ümidini kestiği bir dönemde Allah ona ensarı göndermiş, Medine'den bazı insanları göndermiş ve onlar ona iman etmişlerdi. Mekkeliler iman etmemişti ama Allah ona başkalarını yardımcı olarak göndermişti. İşte böyle fetret dönemlerinde ellerinizi kaldırır yardım istersiniz, Musa'nın yardım istemesi gibi. Görev verildiği zaman Musa Aleyhisselam'a ya Rabbi demişti, Rabbi cealli veziren min ehli. Kendi ehlimden, akrabalarımdan bana yardımcılar gönder ya Rabbi. Bir vezir ver ya Rabbi. Ve Allah da Harun ahi, kardeşim Harun'u bana yardımcı olarak ver dediği zaman Allah da ona vermişti. Allah Resulüne Ebu Bekir'i vermişti, Ömer'i vermişti. Daha sonra Medine'den yardımcılar göndermişti. Fetret dönemlerinden sonra, işkence dönemlerinden sonra ne zamanki ispatlarsınız kendinizi, ne zamanki Allah'a ve Müslümanlara kendinizi ispatlarsınız, ne zamanki size Allah'ın önemli yardımcılar gönderecek kadar önemli bir insan olursunuz, ne zamanki bu kadar büyük bir şana ve şöhrete layık olursunuz, ne zaman ki o şan ve şöhret size verildiği zaman, teveccüh-ü nas size verildiği zaman o sizin ayağınızı kaydırmaz. Ne zaman ki tüm insanlar sizin peşinizden geldiği zaman şımarmaz, kibirlenmezsiniz. Ne zaman ki o noktaya gelir, veli makamına ulaşırsınız, artık kibiri aşarsınız, insanların teveccühünün hiçbir önemi kalmaz sizin gözünüzden. Tüm dünya sizin peşinizden gelse artık hiçbir önemi yok. Tüm dünya sizi dinlese artık hiçbir önemi yok. Tüm dünya sizi takdir etse hiçbir önemi yok. Artık o noktaya geldiğiniz gün, Allah size ve artık kendinizi ispat ettiğiniz gün, Allah'a ve Müslümanlara kendinizi ispatladığınız gün, o zaman Allah size o fetret dönemlerinden, o zulümatlı karanlık gecelerden sonra size o sabahı nasip eder ve o duhayı Allah size tekrar nasip eder. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Ey Resulüm, sana ileriki günleri daha güzel günler vereceğiz. Gerçekten de öyle oldu. Allah Resulüne, Allah bunu vaat etti ve tam vaat ettiği gibi de gerçekleşti. Nasıl ki Rum suresinde Rumların galip geleceğini haber verdi 9 sene sonra ve tam 9 sene sonra Rumlar galip geldiler. Nasıl ki Allah Azze ve Celle peygamberimize birçok vaatlerde bulundu ve hepsi ortaya çıktı. Aynen bu vaadi de böyle gelecekten haber veren vaatlerdendir. Ve peygamberimize verilmiş olan mucizelerden birisidir. Vel ahiretu hayrun leke minel ula. Gelecek günler senin için ilk günlerden daha hayırlı olacak. Her gün senin ismin daha da yükselecek ey Resulüm. Onların sana yapmış oldukları zulüm senin lehine olacak. Madem ki öyle, o halde sabret. Ve tam dediği gibi, Kur'an'ın tam haber verdiği gibi Allah Azze ve Celle aynen öyle söyledi ve o dediği gibi de çıktı. İleriki günler her gün daha güzel oldu. Hatta kendi hayatındayken, daha ölmemişken Allah Resulü'nün orduları ta İran'a kadar dayandılar. Allah Resulü'nün orduları Şam'a kadar dayandılar. Allah Resulü'nün orduları bütün Arabistan Yarımadası'nı fethettiler. Daha gerçekten de onun ismi, şanı, şerefi yüceltildi. Daha kendisi hayattayken. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ey Resulüm, demek ki sana şu anda verdiğimiz nimetler çok azdır. Sana ileride daha güzel günler verilecek. O günleri düşün de sabret ey Resulüm. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Ve sana Allah sonra muhakkak verecek. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ Sana mutlaka Allah verecek. İleride Allah sana verecek. Ve sen ondan razı olacaksın. Allah sana o kadar verecek ki razı olacaksın. Bu radiyeten merdiye makamından daha yüksek bir makam olan merdiyeten radiye makamına işarettir. Allah-u Teala Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi fedhuli cenneti buyuruyor. Ey o mutmain olmuş olan nefis, ey o Rabbini zikretmekle temizlenmiş, nefs-i emmaresinden kurtulmuş, nefs-i lenvame aşamasını da geçmiş ve nefs-i mutmainne aşamasına ulaşmış, huzura kavuşmuş, Allah ile huzura kavuşmuş, İslam ile huzura kavuşmuş olan nefis. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ile rabbik. Rabbine dön. Ne şekilde? Radiyeten merdiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olacak bir şekilde Rabbine dön. Ve kullarımın arasına gir ve gir cennetime. Burada radiyeten merdiye makamından bahsediyor. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak. Nefs-i mutmainne sahibine böyle bir müjde verilmektedir. Her kim huzura kavuşmuş ise, her kim Rabbi ile huzura kavuşmuşsa, her kim namazında huzura kavuşmuşsa, her kim davasının haklılığından emin olmuş huzura kavuşmuşsa, her kim İslam'da huzur içerisinde ise, nefs-i mutmainneye ulaşmışsa, o insana radiyeten merdiye makamı verilmiş demektir. Rabbinden razı olmuş ve Rabbi de kendine razı olmuş olacak. O şekilde cennetine kabul edecek Allah. Fakat Peygamberimize burada bundan daha önemli bir makam olan radiyeten merdiyeden daha önemli, daha yüksek bir makam olan merdiyeten radiye makamı gösterilmiştir. Yani ey Resulüm, Allah senden razı olacak. Önce Allah senden razı olacak. Sen Allah'tan razı olmadan evvel, Allah daha sana vermeden evvel, daha sana vermeden ve sen Allah'tan razı olacağın o yıllar, o günler daha gelmeden evvel, Allah senden razı olacak evvela. Seni Allah zaten seçti, beğendi de seni seçti. Ondan sonra seni peygamber yaptı. Seni zaten senden memnun olduğu için seni peygamber yaptı. Senden gerçekten Allah razı olmuş olarak, ondan sonra seni radiye, seni razı kılaraktan seni cennetine kabul edecek. Ve sen işte o zaman hakikaten mutlu olacaksın. Önce Allah razı olacak, ondan sonra sen razı olacaksın. Önce kişi Allah'a yönelir, böyle mi? Yoksa önce Allah kulunun kalbine kendi sevgisini koyar, ondan sonra mı kul Rabbini sever? Bunda tartışma yapılmıştır. Tasavvufçular arasında bu mesele tartışmalı bir meseledir. Ama şu bir gerçektir ki, eğer kul önce Rabbini seviyor, ondan sonra da Allah kulunu seviyorsa, o görüş doğru olsa bile, fakat şu bir gerçektir ki, Allah müsaade etmeden ve o kulda Allah'ı sevme arzusu, isteği kalbinde olmadan ve Allah onun kalbine bunu koymadan, böyle bir isteği, arzuyu onun kalbine koymadan onun Allah'ı sevmesi mümkün olmadığı gibi, gerçekten Allah kuldan razı olmadan da kulun Allah'tan razı olması pek mümkün değildir. Allah evvela kuldan razı olur, Ondan sonra onu razı edecek şeyler onun başına getirir. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Sonra Allah sana verecek, o kadar verecek ki sen razı olacaksın ey Resulüm. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Allah seni yetim olarak bulmamış mıydı? Allah seni yetim olarak bulmuştu. Ha, hatırlıyor musun ey Resulüm? Sen yetimdin, kimsen yoktu, tek başınaydın. Ve Allah seni barındırmadı mı? Sen hiçbir yetimin, hatta yetim olmayan çocukların bile göremediği kadar ilgi görmedin mi? Dedenin ve annenin elinde o kadar güzel bir şekilde bakılmadın mı? Hatta seni Abdülmuttalip o kadar seviyordu ki, deden Abdülmuttalip seni o kadar seviyordu ki, Kabe'nin gölgesinde Abdülmuttalip Mekke'nin büyüklerinden olduğu için Kabe'nin gölgesinde ona bir minder konulmuş ve oraya kimse oturamazdı. Oğulları, büyük oğulları bile oturamazken sen oraya gidip ufacık çocukken oturuyordun, hatırlıyor musun ey Resulüm? Ve sen, senin amcaların Ebu Leheb gibi amcaların ise seni oradan kaldırmak istiyorlardı. Abdülmuttalip'in döşeğine oturmana müsaade etmek istemiyorlardı da Abdülmuttalip bırakın benim torunumu diyordu, hatırlıyor musun? Bırakın otursun benim torunum. Benim o torunum büyük bir adam olacağı benzer. Büyüklerin yerine oturmak istiyor. Benim torunum büyük adam olacağı benzer. Bırakın otursun diyordu, hatırlıyor musun o günlere? Allah seni yetim olarak bulmuştu ama seni nasıl barındırmıştı, hatırlıyor musun? Yetim olmayan çocukların bile görmediği kadar ilgi görmüştün sen. Ve vecedeke dâllen fehede. Ve Allah seni dâl olarak bulmuştu ve seni sonra hidayete erdirmemiş miydi? Dâl kelimesi bir manası sapık manasına da gelir. Fakat bu Allah Resulü için caiz değildir bu mananın verilebilmesi. Çünkü Allah onu çocukluğundan itibaren muhafaza etmiştir. Çocukluğundan beri Allah Resulü koruma altındaydı. Hiçbir zaman putlara tapmadı, sapıklardan olmadı. Hiçbir zaman domuz eti yemedi. Hiçbir zaman haşa huzurdan zina etmedi. Hiçbir zaman içki içmedi. Hiçbir zaman haramlara düşmedi. Hatta üstünü bile açmadı. Ebu Talip anlatıyor. Benim bu yeğenim kendisi Müslüman olmadığı halde sizi düşmanlarınız överse bu sizin ne kadar büyük olduğunuzu gösterir. Ebu Talip esah olan rivayetlere göre iman etmeden ölmüştür. İman etmemiş olduğu halde şöyle söylüyordu. Benim bu yeğenimde çok garip haller gördüm ben. Bu ufacık çocukken öyle halleri vardı ki diğer çocuklar gibi değildi. Diğer çocuklar oynardı, zıplardı, kavga ederdi, bağırırdı, çağırırdı. Benim bu yeğenim böyle değildi. Hiç öyle halleri yoktu. Çok akıllıydım. Ve bir defasında ben onu o kadar seviyordum ki, onun ahlakından ötürü o kadar sevmiştim ki onu. Kendi çocuklarımdan daha çok seviyordum. Onu yanımdan hiç ayıramıyordum. Allah Resulünü öyle bir korumaya almıştı ki, Müslüman olmayan amcası bile onu o kadar seviyordu ki, onu öyle bir güzel bakıyordu ki ona. Ve bir defasında onu kendi yanımda yatmasını söylemiştim. Ve ona dedim ki, üstündekileri soy da gel yanımda uzan yatıver yeğenim dedim. Küçücük bir çocuktu. Sevdiğimden dolayı hava sıcak olduğu için böyle söylemiştim. Ve Efendimiz hakkında şöyle devam ediyor. O kadar hayalıydı ki küçük bir çocuk olduğu halde bana karşı gelmek de istemedi amcası olduğum için. Bana itiraz da etmedi ama bana dedi ki amcacığım şöyle yüzünü o tarafa çevirir misin öyle üzerimi açayım. Ve ben hayretler içerisinde kaldım. Küçük bir çocuk nasıl böyle konuşuyor? Nasıl utanıyor? Ve ondan sonra ben yüzümü çevirdim ve benim yanıma girdi. Sonra ben gizlice bakmak istedim. Onu sevdiğimden dolayı ona bakmak istedim acaba niye vücudunu açmıyor diye. Şöyle gizli gizli bakayım dedim. Ve ben göremedim hiçbir şey onun vücudundan. Bir baktım ki aramızda yine bir perde var. O perdeyi kim koymuştu bilemedim. O perdeyi kim koymuştu anlayamadım. Ama arada bir perde vardı. Allah Resulünün vücudunun açılmasına tahammül edemiyordu. Ve kendisi anlatıyor Peygamberimiz. Ben peygamber olmadan evvel küçük bir çocukken, taş oyunu oynarken diğer çocuklar fakat güzel bir şekilde taş oyunu oynarken üstüm açılmıştı da bir defasında. Arkamdan bir yumruk yemiştim. Ve ört iz ardı diye bir ses duydum. Ört eteğini dedi bana bir ses ve hemen örtünü verdim. Allah Resulünün açılmasını istememiş ve Cibril ile onu ikaz etmişti. Resulullah'ın böyle halleri vardı. Ve daima korunmuştu. O onun için ve vecedeke dalen fehede ayetindeki dal kelimesi sapık manasına gelemez. Çünkü Allah Resulü hiçbir zaman hayatında öyle bir duruma düşmemiştir. Fakat dal kelimesinin bir manası da tek başına olan bir ağaç demektir. Etrafında hiç olmayan, hiç ağaç olmayan, tek başına olan, çölde bir ağaç veya bir bölgede yalnız başına olan bir ağaç demektir. İşte sen ey Resulüm tek başınaydın. Bir dal gibi, tek başına olan bir ağaç gibiydin. Sen öyleydin de Allah sana hidayet etmedi mi? Sen etrafındaki insanları çoğaltmadı mı ey Resulüm? Yahut da sen ne yapacağını bilemez vaziyetteydin. Sana peygamberlik verildikten sonra heyecan içerisindeydin. Görevini bilemiyordun. Nasıl yerine getireceğini bilemiyordun. Allah sana göstermedi mi ey Resulüm ne yapacağını? Sana yol yöntem göstermedi mi? 23 yıllık peygamberlik hayatında 230 senelik başarıyı sağlamadın mı? Sağlamayacak mısın ya da? Sana öyle bir görev verildi ki, ama sana öyle bir ahlak da onunla beraber ve onunla beraber öyle bir azim ve irade de verildi ki sana. Sen onunla çok büyük vazifeler başaracaksın. Sen dal iken Allah sana hidayet etmedi mi? Allah Azze ve Celle peygamberimize üzülmemesini bu şekilde geçmişini hatırlataraktan ona geleceğinin daha güzel olacağını haber vermekteydi. وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى ile ilgili Allah Resulü'nün verdiği bir müjde var. Gelecek günler daha güzel olacak. Ey Resulüm gelecek günler daha güzel olacak. İşte Peygamberimiz bunun haberini bize veriyor. Ayşe Validemizin dediği gibi Allah Resulü'nün ahlakı nedir diye kendisine neydi diye sorulduğu zaman ahlakı nasıldı diye sorulduğunda cevabı onun ahlakı Kur'an idi demişti. Kur'an okumaz mısınız siz dedi. Okuyoruz dediler. İşte ahlakı Kur'an ahlakıydı dedi. İşte Allah'ın ahlakı, peygamberine müjde veren bir ahlak, peygamberine teselli veren bir ahlak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olan Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o da ümmetine şu müjdeyi veriyordu. Bir taraftan müjdeydi, bir taraftan da belki hüzün verecek bir haberdi. Taberani'nin nakletmiş olduğu bir rivayete göre Efendimiz buyuruyor ki, bu din nübüvvet ile başladı. Nübüvvetle ve rahmetle başladı. Sizin bu dininizin başlangıcı nübüvvettir ve rahmettir. Yani peygamberlikle başlamıştır. Ve peygamberlikten ötürü de büyük bir rahmet vardır. Daha sonra o bitecek. Allah'ın istediği kadar süre geçtikten sonra peygamberlik ve rahmet bitecek. Onun yerine hilafet dönemi gelecek. Adil halifeler gelecek. Allah'ın kitabıyla hükmeden adil halifeler gelecekler. Onların içinden belki bir kısmına isyan hareketleri de olacak. Ebubekir Sıddık'a yapıldığı gibi bazı kavimler toplu binlerce, on binlerce insan isyana kalkışacak. Ama yine de hilafet devam edecek. Bir müddet, bir başka hadiste bunun 30 sene olduğu haber verilmiştir. Ve gerçekten de 4 halife dönemi 30 sene sürmüştür. Ve 4 halifeden sonra halife seçilmiş olan İmam Ali'nin şehit edilmesinden sonra halife seçilmiş olan Muaviye, İmam Ali'nin oğlu olan Hasan radıyallahu anh'ın 6 aylık hilafetini de kattığımız zaman gerçekten tam Efendimizin hadiste haber verdiği gibi 30 sene kadar bir süre devam etmiştir halifelik. Ve sonra hadis devam ediyor. İkinci dönem hilafet dönemi, üçüncü dönem ise hilafet dönemi de bitecek. Ondan sonra padişahlık dönemi başlayacak. Kötü huylu padişahlık başlayacak. Babadan oğula geçecek. Ehil olmayan insanların eline geçecek. Belki bazen ehil insanlar da olacak. Padişah kendi çocuklarından birisini veya en büyüğünü güzel bir şekilde belki talim edecek, eğitim verdirecek. Ondan sonra belki o gerçekten ehil bir insan olacak. Ama gene de fakat bazıları da öyle olacak ki kötü huylu padişahlık dönemini başlatacak. Bizans sistemini kuracak. Babadan oğula geçen bir sistem gelecek. Daha sonra o da bitecek. Ondan sonra zulüm dönemi başlayacak. Tamamen haksızlık ve zulüm dönemi başlayacak. O da bir müddet devam edecek. Ondan sonra zulüm bitecek ve beşinci dönem olan tekrar hilafet dönemi başlayacak. Allah Resulü'nün hadiste vermiş olduğu bu haber hepsi gerçekleşmiştir. Şu anda Müslümanlar dördüncü dönemi yaşamaktadırlar. Beşinci dönem geldiği zaman Allah'ın rahmeti ve bereketi açılacak ve göktekiler yerdekilerden memnun olacak. Gökten rahmet kapıları açılacak. Allah'ın rahmet hazineleri boşalmaya başlayacak. Birinci dönem, peygamberlik dönem bitmiştir. Ondan sonra hilafet dönemi gelmiş, o da bitmiştir. Ondan sonra padişahlık dönemi gelmiş ve 1900'lerde o da bitmiştir. Ve ondan sonra dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlara zulüm dönemi başlamış ve 70-80 yıldan beri o devam etmektedir. El-kufru yedûm ve zulmü le yedûm demiş Araplar. Küfür devam eder belki ama zulüm devam etmez. Zulüm döneminin kısa süreceğine işarettir bu söz. Zulüm dönemi daima kısa sürer. Küfür belki uzun sürebilir ama zulüm daima kısa sürer. O yüzden hadiste zikredilmiş olan dördüncü dönem, zulüm dönemi olarak zikredilen dördüncü dönemin çok uzun sürmeyeceğini ümit ediyoruz. Ve ondan sonra tekrar Müslümanların tek vücut altında, tek bayrak altında belki yeniden dünya Müslümanlarının birlik beraberlik içerisinde ırkçılık yapmadan, aralarına hudut koymadan, birbirlerini küçük görmeden, yalnız dinleriyle ve takvalarıyla övünerek, yalnız imanlarıyla övünerek, dinleriyle övünerek kurdukları devletin günleri gelecek belki inşallah. Beşinci dönem inşallah gelecek. Müslümanların bir araya toplandığı dönem, kafirlerin Müslümanları artık zulmedemediği dönem ve İslam'ın hakimiyetinin tekrar yeryüzünde sağlandığı dönem, bu hadisle İsa'nın geleceğini haber veren dönem, İsa'nın geleceğini haber veren hadis çok güzel bir şekilde uyuşmaktadır. Kıyamete yakın bir dönemde, beşinci döneme yakın bir dönemde ya da İsa Aleyhisselam gelecek ve tekrar idareyi ele alacak, Yahudilerle savaşacak ve nerede Yahudi varsa öldürecek ve ondan sonra tekrar İslam'ın hakimiyeti yeryüzünde kurulacak ve 7 yıl veya 40 yıl kadar İsa Aleyhisselam'ın idaresi altında kalacak yeryüzü ve ondan sonra tekrar İsa Rabbine huruç edecek ve Rabbinin yanına dönecek. Ondan sonra zaten kıyametin kopma vakti gelmiş olacak. Bu hadiste kıyamete yakın bir dönemde İsa Aleyhisselam'ın geleceği haber verilmiştir. O hadisle Taberani'nin nakletmiş olduğu bu hadisi ikisini birleştirdiğimiz zaman gerçekten 5. dönemin geleceği ve belki de 5. dönemin İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirilmesiyle olabileceği yahut da İsa Aleyhisselam'dan evvel de olabilir. İsa'dan evvel Mehdi döneminde de olabilir. Veya ikisi döneminde de olabilir. Ama önemli olan şudur. Kur'an'ın haber vermiş olduğu وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ey Resulüm, her dönem senin için daha güzel olacak. Belki bazen duha olacak. Belki bazen leyl gelecek. Ama şunu bil ki Allah'ın lütfu da hoştur. Kahrı da hoştur Yunus'un diliyle. Bazen gece gelecek. Ama o gece geldiği zaman gene sizin için hayırlı olacak. O gece belki ihtiyacınız olacak. Belki bazı şeyleri daha güzel düşünebilmeniz için geceye ihtiyacınız olacak. Belki çok yoğun çalışmaların içerisinde, belki hiç istirahat etmeye zamanınız olmadığından, belki nereye doğru gidiyoruz diye düşünmeye zamanınız olmadığından, belki aynen gece gibi bazı dönemleriniz olacak ki o dönemlerde düşünebilirsiniz. Nereye doğru gidiyorsunuz bunu düşünebilirsiniz. Tefekkür edebilirsiniz. Belki kısa bir dönem de olsa inziva ile nereye gittiğinizi bilebilirsiniz. İşte belki onun için ey Resulüm, işte bunun için düşünebilmeniz için ara ara böyle leyl gelecek, gece dönemleri olacak ama o dönemlerde moralinizi bozmayacaksınız. Bileceksiniz ki Allah sizi terk etmedi ve size darılmadı. Allah seni elem yecidke yetimen fe'eva ey Resulüm, seni yetim olarak buldu. Sonra seni ve vecedeke dâllen fehede, seni dâl olarak da buldu. Sen tek başına kavmin içerisinde doğruyu arayan bir insandın sen ama bulamıyordun. Sen peygamber olacak bir insansın ama, peygamber de yapıldın sonunda ama, fakat gene de eğer nübüvvet verilmese, eğer sana vahiy gelmese, insan aklıyla hakikatleri bulamazdın. Peygamber olan insanların bile durumu bu iken filozofların durumunu düşününüz. Filozoflar peygamberler gibi vahiy ile idare edilen insanlar değiller. Filozoflar kendileri düşünerekten, derin düşüncelere dalaraktan bazı hakikatleri keşfetmeye çalışan bir yönüyle dahi insanlardır, bir yönüyle de aptal insanlardır. Çünkü kendilerine zaten verilmiş olan hakikatleri, ilim sahibi olan Allah'ın vermiş olduğu hakikatleri almayıp da, Kur'an ve sünneti öğrenmeyip de, kendileri bir takım şeyler üretmeye çalışanlar, elinde hazır bir şekilde altın ve elmas madenleri bulunurken, onları almayıp da ben altın yapmaya çalışacağım, altını ben kendi kendime yapmaya çalışacağım diyenler, bir yönüyle ahmaktırlar. Belki bir yönüyle Allah'ın vermiş olduğu o zekayı yanlış bir yönde kullanmaktadırlar. Halbuki yapmaları gereken şey o zekayı Kur'an'ı ve sünneti anlamak için kullanmalarıydı. O mükemmel zekalarını, o dahi olan o zekalarını belki Kur'an'ı anlamak için kullanmaları gerekirken onlar böyle şeyler için kullandılar ve bir türlü hakikate de varamadılar. Hiçbir filozof hakikate varamadı. Ama alimler hakikatlere vardılar. Çünkü alimler Kur'an ve sünnete göre düşündüler. Hazır olan bilgileri aldılar. Ve o hazır olan bilgilerle kendi zekalarını birleştirdiler. O zaman daha güzel anladılar. Ve birçok insanın anlayamadığı kısımları da anladılar. Ama öyle olmayan insanlar yalnız kendilerini düşünen, kendi zekalarıyla bazı hakikatlere varmaya çalışan insanlar ise onlar her zaman yarı yolda kalmışlardır. Hiçbir filozof varmak istediği yere varamamıştır. وَبَجَدَكَ دَعَلًا فَهَدَى اَيْ رَسُولُمْ Sen peygamber olacak bir zekaya sahip olduğun halde bütün peygamberlerde zeka özelliği var, çok zekidirler. Ama sende bu kadar zeki olmasına rağmen sana eğer vahiy gelmeseydi sen de dal durumunda kalırdın. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette, yolunu şaşırmış bir vaziyette kalırdın. Toplumunun gidişatının iyi olmadığını anlıyordun ama ne yapacağını bilemiyordun. Bu toplum nasıl kurtarılır? Hangi yöntemle kurtarılır? Nasıl bir hareket metoduyla kurtarılabilir? Bunu bilemiyordun. Hakikatler nedir? Bunu bilmiyordun. Cennet nedir, cehennem nedir bilmiyordun. Sana henüz nübüvvet verilmemişti. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى Sen Allah fakir bulmadı mı? Yoksul bulmadı mı sen Allah'a? Sonra seni zenginleştirmedi mi? Madem ki böyle ey Resulüm, madem ki seni Allah böyle buldu ve sonra seni zenginleştirdi, o halde فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Madem ki sen yetim idin, o halde yetimi azarlama, yetimi hor görme. Allah Resul böyle bir şey yaptığından dolayı değil. Hitap peygamberedir ama fakat esas olarak hitap bütün ümmeti Muhammed'edir. Ey ümmeti Muhammed, sizin peygamberiniz bir yetim idi. O halde yetimleri seviniz. فَلَا تَقْهَرُ Yani فَلَا تَقْهَرُ O yetimleri hor görmeyiniz. Yetimleri okşayınız. Bir adam Efendimiz'e gelmiş ve demişti ki ya Resulallah, kalbim çok sert. Kalbim taş gibi. Ağlamayan bir kalbe sahibim ben. Yumuşak olmayan bir kalbim var benim. Ben çiçek görsem ağlamam. Ben gökyüzüne baksam ağlamam. Ben bir fakir fukara görsem ağlamam. Ben taş gibi bir adamım ya Resulallah. Kalbimi yumuşatacak bir yol göster bana ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki yetimin başını okşa, yetime güzel muamele yap ve fakir fukaraya da yemek yedir. Bir takımı miskin yap. Miskinleri doyur. Onlara yemek yedir. Sen de onlarla beraber yemek ye. Fakirle beraber otur yemek ye. Bu senin kalbini yumuşatır buyurmuştu. Allah Resulü yetimdi. Onun belki de bunu söylemesinde kendisinin yetim olmasının da bir tesiri, bir payı var. Yetim olduğu için yetimden halini belki daha iyi anlıyor. Bir yetimin başını okşarken Allah Resulü'nün de yetim olduğunu düşünerek onun başını okşadığınız zaman onun elinizin altına gelen her bir saç tanesi için size mükafat verilecektir buyurmuştu. Allah Resulü'nün yetim olduğunu düşünerek, O da böyleydi ve Allah onu yetim buldu. Sonra Allah onu o hale getirdi. فَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Ve sen saili de kovma ey Resulüm. Sailin bir manası dilenci demektir. Dilenciyi kovma ey Resulüm. Vermeyeceksen bile güzel sözle onu gönder. Veremem şu anda de. Buna benzer bir şey söyle. Yalan da söyleme ama onu da kovma, azarlama da. Bir diğer manası ise sail soru soran kişi demektir. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Ey Resulüm sen saili de soru soran insanları da azarlama. Çünkü herkes bilmediklerini sorar. Herkes kendisi için önemli gördüğü şeyi sorar. Bazen sizlerden gelen sorular eskiden çok daha fazla sorular geliyordu ve o sorular esnasında bazen böyle belki basit gibi gelen sorular da oluyordu. Ben o sorulara cevap vermekten çekinmiyordum, kaçınmıyordum, yorulmuyordum ama dinleyen bazı kimselerin daha sonradan nedir bu soruları hocamıza soruyorlar dediklerini duyuyordum. Nedir böyle basit şeyler soruyorlar? Namazın şurasında şöyle olursa ne yapmam lazım? Bunu açıp kitaplara bakabilirsiniz. Yahut da bir cami hocasına dahi sorabilirsiniz. Neden bunları gelip de burada soruyorlar gibi bir takım itirazlar oluyordu. O zamanlar da diyordum ki herkes bilmediği şeyi sorar. Bırakın insanlara karışmayın. Herkes bilmediğini sorar. Herkes kendince önemli gördüğü şeyi sorar. Sence önemli olmayan o şey belki onun için çok önemli olabilir. Belki günlerce, belki yıllardan beri düşündüğü bir şey olabilir. Bırakın insanlar sorduğu, istediği şeyi sorsunlar. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Soru soranı kovma, azarlama, def etme. Güzel bir şekilde cevap ver. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Cevap verecek durumun yoksa o anda, şu anda cevap verecek vaktin yok de. Ama eğer itikadi bir meselede soru sorulursa, eğer size bir adam gecenin saat 3'ünde gelip de, telefon açıp da yahut da kapınıza gelip de, benim Allah hakkında şüphelerim var, benim cennet cehennem hakkında şüphelerim var, benim İslam hakkında şüphelerim var, benim itikadi mevzular hakkında şöyle şöyle şüphelerim var, ben cevap arıyorum. Bana cevap verir misin dediği zaman, şimdi git kardeşim sabah gel diyemezsiniz. Çünkü sabaha kadar adamın ölme ihtimali var. O itikadi meseleye o saatte cevap eğer biliyorsanız cevap vermek zorundasınız. Ama eğer namazın şurasında şöyle oldu hocam, ne yapmam lazım derse size gecenin saat 2'sinde telefon açarsa, telefonu kapatıp kusura bakma şu anda uykudayım sabahleyin telefon aç diyebilirsiniz. İtikadi meselelerde tavrınız o olacak ama diğer taraftan ameli meselelerde başka bir tavır gösterebilirsiniz. Ama her ikisinde de وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ayetinin gereğini yaparak hiçbir zaman soru soran insanı azarlamadan ve kovmadan وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Ve ey Resulüm sen sana olan Rabbinin sana olan nimetini de söyle. Senin şanını Allah ne kadar yüceltti, senin şerefini Allah ne kadar yüceltti artık onları anlat. Sana olan Rabbinin nimetlerini anlat. Allah sana nasıl bir ahlak kazandırdı onu anlat. İtikadi nimetleri anlat. Ameli meselelerde ya da maddi meselelerde de manevi meselelerde de Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri söyle. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez. Size birisi bir iyilik yaptığı zaman eğer ona teşekkür edemiyorsanız bu kadar kaba ve katıysanız Allah'a da şükredemeyeceksiniz demektir. İnsanlara teşekkür edebilen insanlar Allah'a hamd edebilirler. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine birisi kendisini kuru ekmek yemeye bile davet etse gider ve onlara Allah razı olsun derdi. Kendisine birisi bir bardak su getirmiş olsa, canı istemiyor olsa bile bir yudum alır ve kalbi kırılmasın diye neyse bir lokma alayım derdi bazen. Allah Resulü'nün ahlakı buydu. Ve daima kendisine birisi bir en ufak bir iyilik yaptığı zaman ona teşekkür ediyordu. İnsanlara teşekkür eden Rabbine teşekkür etmez mi? Şükretmez mi? وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Ey Resulüm sen Rabbinin sana olan nimetini anlat. Rabbinizin size olan nimetlerini söylemelisiniz. Bu Rabbinizin nimetleriyle övünmektir. Kendinizi övmeden Rabbinizi överek, eğer Rabbiniz size zeka vermişse, elhamdülillah Allah bana kolay ezberleme gücü vermiştir diyerek Rabbinizi öveceksiniz. Eğer güzel anlama kabiliyeti vermişse, elhamdülillah Allah bana güzel anlama kabiliyeti vermiştir diye Rabbinizi öveceksiniz. Eğer Allah size mal mülk vermişse, elhamdülillah Allah bana mal mülk verdi diye Rabbinizi öveceksiniz. Eğer Allah size hayırlı bir eş verdiyse, Allah bana hayırlı bir eş, saliha bir eş verdi diye Rabbinizi öveceksiniz. Bütün bunlar her biri birer nimettir ve her zaman bu nimetlerin Rabbinizden geldiğini bilecek ve onu öveceksiniz. Kendinizi övmeyeceksiniz. İşte ben böyle bir eş bulurum demeyeceksiniz. İşte ben böyle kitapları anlarım, ben böyle zeki bir adamım demeyeceksiniz. İşte ben böyle çalışır, ondan sonra böyle zengin olurum demeyeceksiniz. İşte Allah bana bunları verdi diyerek Rabbinizi, bi ni'meti rabbike fahaddis, Rabbinin nimetini söyleyeceksiniz. Rabbiniz hangi nimetleri verdiyse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okuduktan sonra Allahu Ekber demişti. Çünkü bu sure Peygamberimizi sevindirmişti ve Peygamberimiz sevinç içerisinde tekbir getirmişti. Allah Resulü sevindiği zaman Allahu Ekber derdi. Sevincini böyle ifade ederdi. Oh demezdi. Veya buna benzer şimdiki gençlerin kullandığı gibi bir takım kelimeler, batıdan gelme bazı kelimeler kullanmazdı. Allah Resulü daima sevinçli günlerinde elhamdülillah der, Allahu Ekber derdi. Allah bize şu anda İslam aleminin hemen hemen her tarafında yaşanmakta olan zulüm döneminde, fetret döneminde kendini kaybetmeyen, Rabbine darıl, Rabbinin davasından uzaklaşmayan, Rabbinin kendisini bıraktığını zannetmeyen kullarından olmayı nasip eylesin.